Ayrım 12. Milli İrade. Mustafa Yiğit. Sayfa 136. 4.4. Ziya Gökalp'in Cumhuriyete Miras Kalan Fikirleri. Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki'deki konumuyla bir dönemin ideolojisini oluşturmuştur. İttihat ve Terakki'nin savunmuş olduğu fikirler, Cumhuriyet'in inşasında etkili olmuştur. Özellikle seçkinci otoriter devlet anlayışı, Osmanlı son döneminden Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarına tevarüs etmiştir. Ziya Gökalp de İttihat ve Terakki'yi yönlendiren isim olarak aşağıdaki fikirleri Cumhuriyet'in inşasında etkili olduğu düşünülmektedir. 4.4.1. Ziya Gökalp'te güzideler, seçkinler meselesi. Her toplumda temel iki ayrım vardır, yöneten ve yönetilen. Sayıca diğerlerine oranla hayli küçük olan yöneten sınıfını, Mills'in iktidar seçkinleri, Pareto'nun yöneten sınıfı, Mosca'nın siyasal sınıf tanımlamalarından biliyoruz. Gökalp'in seçkinler anlayışı ise bu söz konusu düşünürlerin seçkin anlayışından biraz daha farklı bir anlam ifade eder. Ziya Gökalp'ten bu yana Türk sosyoloji geleneğinde seçkin, güzide, büyük adam deyimi çoğu defa entelektüel tipleri belirlemede bir merhale olarak kullanılmıştır. Gökalp ayrıca aydın-halk ayrımının sınıflandırmasını yapan ilk sosyologdur. Ona göre aydın belirli bir kültür seviyesine sahip, halka medeniyet götüren kutsal bir misyon taşır. Ancak bu aydın ulusal bir seçkin olma özelliği taşımalıdır. Yani güzide olmalıdır. Ulusal olmayan seçkinlerse halka bir şey götüremez. Gökalp'in güzide anlayışını doğru analiz edebilmek için onun hars, kültür, medeniyet, uygarlık ayrımını ele alma zorunluluğu vardır. Gökalp, bir medeniyet, müteaddit milletlerin müşterek malıdır. Çünkü her medeniyeti sahipleri olan müteaddit milletler, müşterek bir hayat yaşayarak vücuda getirmişlerdir. Bu sebeple her medeniyet mutlaka beynel milaldir. Fakat bir medeniyetin her millette aldığı hususi şekilleri vardır ki bunlara hars adı verilir. 161 Kongar Emre, Ziya Gökalp, Türk Toplum Bilimcileri 1, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, sayfa 52. Diyerek sözlerine şöyle devam etmektedir. Medeniyet milletler arasında bir temessül amilidir. Kültür ise milletleri farklılaştırır. Medeniyet, milli harsa mal edilmedikçe millet tarafından benimsenmiş sayılmaz. Yalnız aydın sınıfının kabul ettiği bir medeniyet, milletin harsi hayatında yabancı ve zararlı bir unsur olarak kalır. 162. Heyd Üriyel. Adı geçen eser sayfa 45. Görüldüğü üzere Gökalp medeniyeti, bütün insanlığın katkı sağladığı, uluslar üstü olarak ele alırken, harsı ulusa ait olarak ele almaktadır. Bu konuda Gökalp'te dikkati çeken bir başka nokta, milletler arası uygarlığın ulusal kültürlerden önde geldiğini belirtmesidir. Milli harslar milletler arası medeniyetten doğar. Medeniyet değerleri çeşitli harslardaki müşterek unsurlardan başka bir şey değildir. 163. Heyd Üriyel. Adı geçen eser sayfa 45. Gökalp'in düşünce sisteminde önemli bir yere sahip olan hars ile medeniyet ayrımı şu noktalarda ortaya konulabilir. 1. Medeniyet beynel milel olduğu halde hars millidir. 2. Medeniyet bir milletten başka bir millete geçebilir fakat hars geçemez. 3. Bir millet medeniyetini değiştirebilir fakat harsını değiştiremez. 4. Medeniyet usul ve akıl vasıtasıyla yapılır. Hars, ilham ve had vasıtasıyla yapılır. 5. Medeniyet, iktisadi, dini, hukuki, ahlaki fikirlerin mecmuudur. 6. Hars, dini, ahlaki, bedii duyguların mecmuudur. 7. Medeniyet, yalnız insan cemiyetlerine mahsustur. 8. Medeniyet, bir takım müesseselerin, yani düşünüş ve icra tarzlarının bütünüdür. 9. Medeniyet bir türlü değildir. Çeşitli medeniyetlerin kendilerine mahsus sınırları ve sahaları vardır. 10. Medeniyetlerin tarihi gelişmeleri birbirinden ayrıdır ve ömürleri milli kültürlerden fazladır. 11. Bir millet çok yüksek bir gelişme seviyesine çıktığı zaman medeniyetini de değiştirmek zorunda kalır. 12. Medeniyet dinden ayrı bir şeydir. Bir medeniyete herhangi bir dinin damgasını basmak yanlıştır. 13. Medeniyet usulle yapılan ve taklitle bir milletten diğerine geçen kavram ve teknikler bütünüdür. 164. Çelkan H. Yıldırım, Ziya Gökalp'in Eğitim Sosyolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1990, Ankara, sayfa 102. Görüldüğü üzere kültür, arz, uygarlık, medeniyet, ayrımı Gökalp'te oldukça açıktır. Kültür alanını dinsel, ahlaksal, sanatsal ve benzeri değerler, bireysel inançlar, idealler oluşturur. Toplumsal aklın mantıksal sınırlarını belirleyen ise medeniyet alanıdır. Medeniyetin tüm insanlığa yayılması, bu medeniyetin bilimsel kavram tekniklerinin taklit yoluyla halktan halka geçmesinin sonucudur. 165. Hilav Selahattin, Düşünce Tarihi, Türkiye Tarihi 4. Cilt, Cem Yayın Evi İstanbul 1997, sayfa 357. Dolayısıyla kültür sadece halkta bulunur ve milli olma yeteneğini kazanmamızı sağlar. 166. Türk Doğan Orhan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987, sayfa 105. Gökalp'in güzide seçkin kavramı bu noktadan itibaren daha kolay anlaşılabilir. Ona göre bir milletin aydınlarına, fikir adamlarına o milletin seçkinleri adı verilir. Seçkinler yüksek bir eğitim ve öğretim görmüş olmakla halktan ayrılmış olanlardır. İşte halka doğru gitmesi lazım gelenler bunlardır. Seçkinler halka doğru niçin gideceklerdir? Bu soruya bazıları şöyle cevap veriyor. Seçkinler halka milli kültür götürmek için gitmelidirler. Halbuki görüldüğü üzere memleketimizde milli kültür denilen şey yalnız halkta vardır. Seçkinler henüz milli kültürden nasiplerini almamışlardır. O halde milli kültürden mahrum bulunan seçkinler, milli kültürün canlı müzesi olan halka ne suretle milli kültür götürebileceklerdir? Seçkinler medeniyete maliktir. O halde seçkinlerin halka doğru gitmesi şu iki maksat için olabilir. 1. Halktan milli kültür terbiyesi almak için halka doğru gitmek. 2. Halka medeniyet götürmek için halka doğru gitmek. Fil hakika, güzidelerin halka doğru gitmesi bu iki maksat içindir. Güzideler harsı yalnız halkta bulabilirler, başka bir yerde bulamazlar. Demek ki halka doğru gitmek, harsa doğru gitmek mahiyetindedir. Çünkü halk, milli harsın canlı bir müzesidir. Güzidelerin çocukken aldıkları terbiyede milli hars yoktu. Çünkü içinde okudukları mektepler halk mektebi değildi, milli mektep değildi. Bu sebeple memleketimizin güzideleri milli harstan mahrum olarak yetiştiler. Gayrimillileşerek yetiştiler. Şimdi bu eksikliği tamamlamak istiyorlar. Ne yapmalıdırlar? Bir taraftan halkın içine girmek, halkla beraber yaşamak. Halkın kullandığı kelimelere, cümlelere dikkat etmek. Söylediği darbığı meselleri, ananevi hikmetleri işitmek. Düşündükleri tarzı, duyuşundaki üslubu zapt etmek. Şiirini, musikisini dinleyerek, raksını, oyunlarını seyretmek. Dini hayatına, ahlaki duygularına nüfuz etmek. Bundan başka halkın masallarını, fıkralarını, menkıbelerini, tandırname adı verilen eski töreden kalma, öğrenmek. Halk kitaplarını okumak. İşte Türk milletinin güzideleri ancak uzun müddet halkın bu milli hars müzeleri ve mektepleri içinde yaşadıktan ve ruhları tamamıyla Türk harsıyla meşbu olduktan sonradır ki millileşmek imkanına nail olabilirler. 167. Gökalp Ziya, Halka Doğru makalesinden aktaran, 1915'ten günümüze aydınlar, Cogito Bahar, 31 sayı 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, sayfa 3-5. Gökalp burada halk ile güzideler arasında ince bir ayrım yapar ve bu iki zümrenin her millette yan yana yaşadığını söyleyerek şöyle devam eder. Bunlardan birine halk, diğerine güzideler denir. Fakat hiçbir yerde bu iki zümre arasında kat'i bir ayrılık, derin bir uçurum yoktur. Güzidelerin iptidai maddelerini halkın konuşma dilinden, vezinlerinden, koşma ve namelerinden, masal ve efsanelerinden, nakış ve renklerinden, itikat ve ananelerinden, çeşni ve lezzetlerinden, kıymet duygularından ve mefkurelerinden alarak ibda ettikleri yazı lisanı, yüksek edebiyat, yüksek musiki, resim, mimari, ahlak, hukuk, siyaset ve felsefe gibi mümtaz eserleri halk kitlesinin derinliklerine nüfuz ederek oralardaki şuursuz duyguları şuurlu bir hale getirir. Demek ki sağlam milletlerde güzidelerin vazifesi halkın ruhi mahsullerini düzeltmek, nizam ve intizama sokmaktan ibarettir. 168. Gökalp Ziya, Makaleler 4. Derleyen Ferit Ragıp Tuncor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977, sayfa 44. Gökalp, normal ve sağlam cemiyetlerde aydınlarla halk arasında karşılıklı bir ilişkinin bulunduğunu ve bunun olması gereken bir durum olduğunu belirttikten sonra bizdeki aydın-halk ilişkisinin böyle olmadığını Osmanlı aydınlarıyla ilgili yaptığı analizle ele almaktadır. Gökalp, Osmanlı aydınlarıyla ilgili şu saptamaları yapıyor. Eski Türkiye'de güzideler sınıfı halka ait ne varsa bayağı, adi, amiyane görür. Bundan dolayıdır ki halka avam adını verirdi. Avam, havastan farksızdır diyerek halkı hayvan derekesine indirirdi. 169. Gökalp Ziya, Makaleler 4, sayfa 45. Gökalp, havasın avama neden kıymet vermediğini sorgularken Türk toplumundaki ikili anlayışa gider. Gökalp burada bu ikili yaklaşımları eleştirir. Kendisi de kültürel anlamda bu ikilikten uzak durmaya çalışır. Ancak siyasal anlamda bu ikili yaklaşım onda da kaçınılmaz olarak var olmuştur. Gökalp'e göre Osmanlı seçkinlerinin Türk halkına hiçbir kıymet vermemesi, memleketimizde yan yana olarak iki lisan, iki vezin, iki edebiyat, iki musiki, iki bedi, iki ahlak, iki felsefe, hatta iki türlü din telakkisi ve iktisat telakkisi vücuda getirmiştir. Bunları Gökalp tek tek ele alır. 1. İki lisan Osmanlıca ile Türkçedir. Osmanlıca, Arap, Acem, Türk lisanlarının üç türlü sarfından, üç türlü nahvinden, üç türlü sarfiyat ve lugaviyatından usul tariki ile vücuda getirilmiş suni bir halitadır. Türkçe dahi diğer tabi lisanlar gibi cemiyetin şuursuz vicdanından doğarak şuursuz bir tekamüle yükselmiş, bugünkü güzel şekline ulaşmıştır. Her milletin yalnız bir milli lisanı olabilir. Başka bir millete hiçbiri birbirine bu kadar uzak iki milli lisan görülmüş müdür? 2. İki vezin, Osmanlı aruzu ile Türk vezinleridir. Aruzu Osmanlılar Acem'den, Acem de Arap'tan aldı. İhtimal ki aruzu bir fen suretinde tesis eden İmam Halil, bu fennin esas kaidelerini eski Yunanlılardan almıştır. Her ne ise bu vezinler ne Türkçe kelimelerle ne de Türk zevkiyle imtizaç edemiyor. Bundan dolayıdır ki padişahların ve paşaların bu kadar hazineler sarf etmesine rağmen bu vezinler halk dünyasının içine giremedi ve halk şiirine nüfuz edemedi. 3. İki edebiyat, Osmanlı edebiyatı ile Türk edebiyatıdır. Osmanlı edebiyatı malum, halkın anlamadığı eserler. Türk edebiyatına gelince bunun bir kısmı yazılmış, diğer kısmı şifahidir. 4. İki musiki, Osmanlı musikisi ile Türk musikisidir. Osmanlı musikisi eski Yunanlılardan Bizans'a, Bizans'tan Arap ve Acem'e geçmiş, onlardan Osmanlılara intikal etmiş bir havas musikisidir. Türk musikisine gelince bu usullere ve kaideler malik bir fen değildir. İlham tarikiyle halkın bağrından kopan samimi namelerden, yani milli melodilerden ibarettir. 5. İki bedi, Osmanlı bedii ile Türk bediidir. Osmanlı bediinin esası egzotizm, yani hariçperestliktir. Osmanlı sanatkarları bir zaman Acem sanatını taklit ettiler. Tanzimattan sonra da Fransız sanatını taklide başladılar. Her iki devirde de egzotik bir zevkin esiri oldular. Güzelliği yabancı muhitlerde, yatlarda, katlarda aradılar. Türk bedii ise bilakis yalnız milli zevkin mahsullerine kıymet vermiştir. Türk halkı yabancıların hiçbir eserini beğenmemiş, yalnız kendi zevkinden doğan eserleri beğenmiştir. 6. İki ahlak Osmanlı ahlaki ile Türk ahlakıdır. Osmanlı ahlakı, mafevke karşı tabassuz, maduna karşı tecebbür suretinde de tecelli ederdi. Türk ahlakı, müsavilik, samimiyet, doğruluk esaslarına müstenittir. Türk halkında tasallüf ve tefahüre hiç tesadüf edilemez. Türk gösterdiği kahramanlıkları, yaptığı fedakarlıkları bilmeksizin, düşünmeksizin yapar. Osmanlı münevverlerinde ise tasallüf ve tefahür hemen umumi gibidir. Yapmadıkları kahramanlıklarla, fedakarlıklarla iftihar ederler. 7. İki felsefe Osmanlı felsefesi ile Türk felsefesidir. Buradaki felsefe, filozofların felsefesi değil, herkese mahsus olan kıymet telakkisinden ibarettir. Osmanlı zimamdarları en büyük kıymeti refaha veriyorlardı. 8. İki din telakkisi de Osmanlı ve Türk telakkileridir. Osmanlı telakkisine göre din iki şeyden ibarettir. Dini mantık, dini siyaset. Dini mantığa göre her ilim dinin kadrolarına girmelidir. İlim ve felsefe müstakil olamaz. Hür muakale batıldır. Dini siyasete nazaran her kanun mutlaka bir fetvaya istinat etmelidir. Fetvahaneden geçmeyen kanunlar kanun sayılamaz. Türk halkı ise dini mantığın ve siyasetin bir aleti değil, kendi başına bir hayat suretinde görüyordu. Bu hayat ferdi ruhlara en deruni saadeti, içtimai vicdana en samimi tesanüdü temin eden hususi yaşayış tarzından ibarettir. 9. İki iktisat telakkisi de Osmanlı ve Türk iktisatlarıdır. Sözü uzatmamak için Osmanlı iktisadının müstehlikliğe, Türk iktisadının müstahsilliğe istinat ettiğini söylemekle iktifa edeceğiz. 10. Eski Türkiye'de bu müteaddit ikiliklerin karşısında ikiye ayrılmayan, bir kalan yalnız tekniklerdi. Bunun sebebi de meydandadır. Çünkü Osmanlı havas sınıfı el işlerini hakir ve zelil gördüğünden bu gibi adi hünerleri avam namına verdiği halka bırakmıştı. Onlara göre mimarlar, hattatlar, mücellitler, müzehhibler, demirciler, marangozlar, çini, halı, kilim, kumaş, evani imal edenler, boyacılık, nakkaşlık, ressamlık yapanlar umumiyetle avamdandı. 170 Gökalp Ziya, Makaleler 4, sayfa 45. Gökalp bu karşılaştırmasında Osmanlı halk anlayışı ile Osmanlı seçkin anlayışını kıyaslar ve halkın eşitlik, fedakarlık, dürüstlük ve alçak gönüllülük gibi değerleri öne çıkardığını, Osmanlı seçkininin ise bunun aksine maduna karşı tecebbür, mafevke karşı tabassusa dayadığını belirtir ve Osmanlı seçkinlerini ağır bir dille şöyle eleştirir. Türk harsının böylece toplanmamış, dağınık bir halde kalmasının sebebi Osmanlı güzidelerinin millet haini olmasıdır. Bunlar iyi kötü milletimizin mümtaz zekaları idiler. Eğer bu zekalar milli harsımıza kıymet vererek onu arayıp bulduktan sonra yükselmeye çalışmış olsalardı, bugün istediğiniz bütün tesisatlar mevcut olacaktı. Ve biz de başka milletler gibi tanzim edilmiş bir harsa malik olacaktık. Fakat maateessüf, eski Osmanlılık devrinde gerek medreseden, gerek mektepten feyz alan bütün zekalar milli harstan kaçıyorlar. Bozuk şark medeniyetine dört elle sarılıyorlardı. O halde milli harsımızın henüz tedvin ve tanzim edilmemesi ne harsımıza ne de halkımıza ait bir kabahat değildir. Bu kabahat tamamıyla Osmanlı güzidelerinindir. 171 Gökalp Ziya Makaleler 4 sayfa 50. Gökalp'in yaptığı bu karşılaştırmada dikkati çeken bir nokta, güzide kavramı ile seçkin kavramını aynı anlamda kullanmadığıdır. Güzide kavramını olumlu anlamda kullanmakta ve güzideleri sadece aldığı eğitim itibariyle halktan ayrılanlar olarak nitelemektedir. Seçkinlere olumsuz anlam yüklemekte ve bu kavrama karşılık havas terimini kullanmaktadır. Seçkinleri gayrimilli okullarda gayrimilli eğitim almakla eleştirir ve halka yabancılaştıklarını söyler. Seçkinlerden kastı, saray seçkinleri, halkı küçümseyen ve aşağılayan, halk kültürünü reddeden, bu nedenle de dilleri, müzikleri, edebiyatları, ahlakları, felsefeleri, ekonomik ve siyasal düşünceleri farklı farklı olduğu için de bu düşünceleri gelişemeyen zümre olarak suçlamaktadır. Güzide kavramıyla nitelediği zümre ise halktan sadece pozitif bilimler alanında almış olduğu eğitimle ayrılan ancak halka yabancılaşmayan zümredir. Gökalp'in çağdaşı olan hiçbir Türk düşünüründe rastlamadığımız bu fikirler tazeliğini ve önemini günümüze kadar sürdürmüştür. Gökalp, Türkiye'de Türk milletine dayalı demokratik ve halkçı bir siyasal sistem kurulması gerektiğini söyler. O, Birinci Dünya Savaşı'nın yaygın sloganı, demokrasi ve ulusçuluğu birbirleriyle çok yakından ilişkili iki hedef saymaktadır. Ancak Gökalp'in demokrasi anlayışı, liberal anlayıştan oldukça farklıdır. Önerdiği düzeni, demokrasinin çevirisi anlamında kullandığı, halkçılık sözcüğü ile ifade ettiğini söyleyebiliriz. Gerçekte en üst düzeyde denetimi halk kitlelerine değil ulusa, daha doğrusu halkın çıkarlarını gözeterek yönetme zorunda olan seçkinlere, güzidelere bırakmaktadır. Ona göre demokrasi, cahil halk kitlelerinin yönetimi değil, onlar da bizzat halktırlar, çünkü ben halkım diyorlar. 172. Heyt Üriyel, Türk Ulusçuluğu'nun sayfa 156. Dediği seçkinlerin yönetimidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya çıkan feodalizm de ona göre sultanın mutlak egemenliğinden genç Türklerin anayasal düzenine geçişin önemli bir aşamasıdır. 173. Heyt Üriyel, Türk Ulusçuluğu'nun sayfa 157. Bu dönemin ayanları, derebeyleri, daha önceki dönemin zehametçilerinin aksine yönetimlerinin resmen kabul ettirilmesi ve bu yönetimin kendilerinden sonra gelenlere geçirilmesinde başarılı olmuşlardır. Dolayısıyla Osmanlı tarihinde ilk defa devlet işlerinde önemli bir etkisi olan aristokrasi doğmuştur. Gökalp'e göre bu, devletin en üst görevlerini yürütenleri dahi sultanın kapı kulu sayan Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir yapısal değişmedir. Gökalp bu anlamda kendi seçkinciliğine giden yolda bu yapısal değişimi onaylamaktadır. Gökalp'in demokrasi hakkındaki görüşlerinde toplumun yeterli demokratik olgunluğa erişmediği düşüncesi egemendir. Batının demokratik düzeni derebeylerle halk arasındaki uzun çatışmaların bir ürünüdür. Uriel Haight, Gökalp'le ilgili araştırmasında Gökalp'in demokrasi karşısındaki negatif tutumunu Türkiye'de yerli burjuvazinin oluşmaması ve halk kitlelerinde siyasal bilincin gelişmemesiyle izah eder. Türkiye'de yenileşme hareketleri ve meşruti yönetim, çoğunluğu memur kesimden gelen ve ülkenin büyük ekonomik çevrelerinden hiçbirisini temsil etmeyen bir kısım subay ve aydın tarafından gerçekleşmiştir. Keza yeni yönetimin, ittihatçıların iktidara gelişleri de bu minvalde değerlendirilmelidir. Bu seçkin kesimin halk adına konuşma hakkı sadece onların, halkın gereksinmelerini anladıklarına ve halkın çıkarlarına uygun şekilde çalışacaklarına dair inançlarından gelmektedir. Bu olgu, Gökalp'in önerdiği demokratik devlette, güzidelerin, seçkinlerin bir anlamda başı olan öndere verdiği büyük önemi açıklamaktadır. Hatta Gökalp, 1918 yılında Rusya'daki Türkleri kurtaracak ve geniş bir Türk imparatorluğu kuracak bir önder bile düşlemektedir. Bu önder, o zaman için Enver Paşa'dan başkası değildir. Ona göre, milletin varlığına yönelmiş bir tehlike içinde bulunulan böyle bir dönemde önderin rolü çok önemlidir. Önderin mutlak yetkili olması ise büyük zorunluluktur. Önderin yetkileri ancak savaşın kazanılmasından ve halk kendi kendini yönetimde yetiştirildikten sonra halka devredilebilir. 174. Parla Taha. Adı geçen eser sayfa 96. Ziya Gökalp bu görüşlerini Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan bir yıl önce yeni mecmuada yayınlamıştır. 175. Parla Taha. Adı geçen eser sayfa 97. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Hareketi'ni büyük coşkunlukla karşılayan Gökalp, Gazi olmasaydı Türkçülük ölü bir kelime olurdu diyerek Cumhuriyet'in oturduğu temellere de işaret etmektedir. 176. Heyt Üryel, Türk Ulusçuluğunun sayfa 160. Gökalp, seçkinler ve dahilere ilişkin ileri sürdüğü fikirlerine uygun olarak Gazi gibi bir ulusal önderin toplumsal bilinçlilik yaratabileceğini ve dolayısıyla tek bir söz ya da söylevle çok geniş reformları yürütebileceğini kanıtlamaya çalışmıştır. Gökalp Gazi'ye "Her şey olur, yalnız iste, emir ver" demektedir. 177. Parla Taha. Adı geçen eser sayfa 97. O, sosyal değişmenin bir tekamülle olacağını iddia eder. 178. Gökalp Ziya. Makaleler 7. Sayfa 42. Gökalp daha önceki aşamalı gelişme teorisini Mustafa Necap Onur'una yazdığı bir şiirinde şu şekilde özetler. "Bildin ki inkılap olmaz bir anda, onun zamanındadır ancak ümidi." Fakat Gökalp'i görüş değiştirmeye zorlayan o günlerin siyasal olayları olmuştur. Mustafa Kemal dönemine kadar Gökalp, halk demokrasisi için eğitilmeden Türkiye'de hiçbir şekilde istikrarlı bir anayasal düzen kurulamayacağı görüşüne sadık kalmıştır. Ancak olaylar bu sürecin tamamlanmasına olanak sağlamamıştır. Gökalp'in demokrasiye uzak durmasının bir gerekçesi de millet okumaya ve düşünmeye vakit bulamadan uyanmaya, çiğnenen haysiyet ve hukukunu kurtarmaya mecbur olmuştur. 179. Gökalp Ziya. Felsefi Vasiyetler. Makaleler 7. Sayfa 103. Görüşünde saklıdır. Gökalp bazı yazılarında yasa ve yürütme yetkilerinin tek kişinin elinde toplanmasına karşı olduğunu söylemekte ve Büyük Millet Meclisi seçimleriyle Türkiye'de kurulan parlamenter düzeni övmektedir. 180. Gökalp Ziya. Makaleler 7. Sayfa 183. Ancak sorunu derinlemesine incelememekte ve politikası Türkçülük programına uygun düştüğü sürece hükümet şekline önem vermemektedir. Halk kelimesi iki suretle müstameldir. Evvela milletlerin heyeti mecmuası, bir de halka rehberlik edenler. Bunlar ayrı bir nam alırlar. Mesela burada halk ve güzideler denilince ayrı iki şey gibi görünürse de yine onlar da halktır. Fakat bu güzidelerin rehberlik etmesi ancak demokrasi devrine mahsustur. Milletler demokrat olmayınca halka rehberlik edenlere başka nam veriliyordu. Mesela kavim devrinde nesil bir han itibariyle asil olunurlardı. Ak kemikler, kara kemikler gibi. Ak kemikler nispet itibariyle asil addolunur ve bunlar yurdu idare ederler, kurultay onlara aittir. Hükümet idaresi, kumanda heyeti hep bunlardadır. İslamiyet devrinde Araplar ak kemikler, diğer Müslüman kavimler kara kemiklerdi. Romalılarda da pleb kara kemik partisiler ak kemikti. Ümmet devrinde asalet-i nisbiyenin hükmü yoktu. O zaman yalnız ferdi mevkiler vardı. Dini memuriyetleri itibariyle mevki sahiplerine havas deniyorlardı. Halbuki millet devrinde güzideler diye bir yeni bir sınıf teşekkül eder ki asil namına müstahak olan bunlardır. Güzideler halktan seçilmiş, nesilden doğmuş olanlardır. Ümmet devrinde bir takım ailelerden doğmak, müesseselere intisap, hükümdara mensubiyet, enderuna dahil olmak lazım gelirdi. Fakat en zekiler oradan geçmeyebilirdi. Demokraside her fert onu tahsil edebilir ve her mevki ona açıktır. Eğer kabiliyeti varsa memleketin en büyük bir alimi her şeyi olabilir. Demek ki hakiki güzidelerin yetişmesi demokrasi devrinde olabiliyor ki, böyle bir devre cemiyetin başı, dimağı, hükümet değil, güzidelerdir. Hükümet bir makine olduğundan hiçbir vakit bir takım mefkureler doğuramaz. Bunu ancak serbest ilimler doğurur, ortaya atar. Hükümetteki ameli adamlar onu kabul eder, tatbik eder. Onun için bizde en büyük ehemmiyeti güzidelere ve ricale verilmelidir. İşte güzideler, milletteki şuursuz fikirleri şuurlu hale getirenler ve millete bir fikir mümessili olarak arz-ı vücut edenlerdir. Bizde birçok zevat vardır. Zekiyim, akıllıyım der, fakat milletine muayyen bir fikir getirip milletine kabul ettirmek için kendini vakfetmez. Yalnız benim birçok malumatım var, benden istifa edin der durur. Halbuki asıl adam milletine bir tek fikir getirendir. Fikir adamlarını ikiye ayırabiliriz. Hayatını bir fikre hasretmeyenler, bunlardan millet istifa edemez. Güzide değillerdir. Hayatını muayyen bir fikre hasredenler, millet bunlardan çok fayda görür. Bunlar güzidelerdir. Güzidelerin fikirleri ne zaman millette şuurlu bir hale gelirse, millet ondan bir vecd duyuyor demektir. Kabul olunur. Namık Kemal, Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa, milletin hayatını değiştirecek fikirler ortaya atıyorlar. Yanlış ya da doğru, ortaya bir fikir atanlar güzidedir. Yanlış bir fikir bile doğruyu bulmamıza yarayacak yerlere sevk eder bizi. Ortaya çıkan kabul edilirse içtimaidir, kabul edilmezse milli değildir. Cemiyetin ruhunda henüz yok demektir. Milleti bir insan farz edersek, dimağını, zekasını, mefkûresini de güzidelere benzetiriz. Hükümet dimağı değildir. Hükümet bu güzidelerin attığı fikirleri kabul eder, tatbik eder yalnızca. Demek asıl hükümet güzidelerdir. Milleti idare eden memurlar, icra memurlarından başka kimseler değillerdir. Demokrasi avamın, cühelanın hakimiyeti değil, güzidelerin hakimiyetidir. Onlar da bizzat halktırlar. 181. Şapolyo E. Benhan, Ziya Gökalp, sayfa 120-123. Gökalp'in bu sözleri Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına başlamasından bir yıl öncesine aittir. Gökalp, siyasal anlamda totaliter yapıyı savunur ama öbür yandan devletin toplumun kültürüne yönelik müdahalesine karşı bir duruş sergiler. İttihatçıların yenilgisine kadar devletin de elinde aşırı bir yetki yoğunlaşmasına ve devletin toplumsal ve özellikle kültürel yaşama hakim olmasına şiddetle karşı koymuştur. Ona göre gerçek yöneticiler milletin beyni olan seçkinlerdir ve hükümet sadece onların kararlarını yürüten organ olmalıdır. Siyaset ve kültürün birbirinden ayrılmasını önermesi, devletin bilim, sanat ve akademik eğitim alanlarına karışmamasını sağlamak içindir. Devletin bu alanda yapacağı tek şey maddi yardımları ile özgür kültür çalışmalarını geliştirmektir. Keza devletin basını kontrolüne ve ülke edindiği devlet şeklinin ilk organları sayılan loncalara karışmasına da karşıdır. 182. Şapolyo E. Benhan, Ziya Gökalp, sayfa 120. 12. ayrımın sonu, sayfa 150.